Ayrım 24.
Baş tarafındaki 18 beyitte onun yer yer esere serpilmiş akisleri bu renkli dünyayı, daha doğrusu bu çok süzme şarkı ve onun derin hikmetini ve hayali denecek kadar istiareli realizmini bütün bir vahdet ve hasret ışığıyla aydınlatır. Mevlana'nın hasret ve sevgi felsefesi bütün Mevlevilikle beraber öz halinde bu 18 beyittedir. Bu beyitler kadar geleceğe yüklü, onu kendisinde toplayan eser azdır. Zevkimizin en halis tarafı olan Mevlevi musikisi, dört ayini kadimden Itri'nin, Segah ayinine ve Rasnat'ına, 3. Selim'in Suzi Dilarası'na ve dedenin Ferah Feza Peşrevi'ne ve ayinine kadar hepsi henüz kendini denememiş fikir olarak bu 18 beytin ezeli hasret sembolü olan neyindedir. Öyle ki Mevlana bu 18 beyti yazıp dostlarına göstermek için sarığının arasına soktuğu zaman ne kadar büyük, manevi mertebesi ne kadar yüksek olursa olsun şair şairdir. Bütün o musiki şinaslar galibe kadar gelen şairler kafilesi doğmuş sanılabilir. Onun için Yahya Kemal, Şeb-i Lahutu'da manzumeyi ecram gibi lafzı mişnevle doğan debdebeyi manayız derken adeta bir borcu öder. Tarikat olarak Mevleviliği esas çizgileriyle sultan velet kurar. Fakat teşrifatı, nezaketi, terbiyesi, sülukun ve ayinin erkanı tıpkı musikisi gibi daha sonraki zamanın, Osmanlı devrinin ve biraz da İstanbul'undur. Ve şüphesiz ki kültürümüzün en yüksek tarafıdır. Bir medeniyetin çiçeği olan ve ona hiç belli etmeden şekil veren terbiye ve nezaketten duyma şekline kadar hüviyetimizin birçok taraflarını o idare etmiştir. Mevlevilik ne tevazu ve mahviyeti ne de hangi mertebede olursa olsun itibarı kabul eder. Eşitler arasında geçen bir maceradır. Ve bu eşitlik sadece tarikatın içinde değil dışında da hükmünü sürer. Çünkü esası bugünün felsefesinin çok sevdiği tabirle insanın kainattaki yeridir. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen. O kadar manalı olan Mevlevi selamı Galib'in bu beyitindedir. İnsan insanda, daha doğrusu iki kaşının arasında, çünkü oraya bakılır, Allah'ı görür ve onu tebcil eder. Şems Mevlana münasebetini hiçbir şey bu selam kadar iyi izah edemez. Mevlevi ayinini son defa dergahların kapanmasından biraz evvel bir Kadir gecesi Konya'da görmüştüm. Bu kadar sembollerle konuşan bir terkip azdır. Her duruşun, tavrın, kımıldanışın ve adımın manası vardır. O hırkaya bürünüşler, ilk ney sesinde uyanışlar, ölüm ve haşir, kol açışlar ve ayak kilitleyişler. Mevlevi ayininde her Mevlevi Ali'nin zülfikârı olur. Bir kitap gibi derin derin anlatan şeylerdir. Asıl semaa gelince şüphesiz dünyanın en güzel rakslarından biridir. Mukaddesin iklimini zapt etmiş, orada hilkatin sırrını tekrarlayan bir bale. Yazık ki Dega cinsinden bir resmi çıkmadı. Karşımda kandillerin titrek ışığında dönen, değişen, süzülen, adeta maddi varlıklarından ayrılan bu insanlar gerçekten aşk şehitleri olmuşlardı ve gerçekten musavva ruh halinde iki yana açık kolları ve rıza ile bükülmüş boyunlarıyla döne döne semavata çıkıyorlardı. O akşam semada gördüğüm insanları ertesi sabah çarşıda, pazarda, işlerinin başında ve bir talebemi lisede karşımda görünce hakikaten şaşırmıştım. Onları ben arkalarında esen rastın sert rüzgarında uçup gitmiş sanıyordum. Bu ölen ve ertesi sabah dirilmenin sırrını bilen insanların arasına katılamadığıma, o neşveyi bulamadığıma şimdi bile içimde üzülen bir taraf vardır. Konya'da bulunduğum yıllarda beni sık sık meşgul edenlerden biri de Şeyh Galip'ti. Mevlevi çilesinin bir yılını dergâhta geçirdi. sanatına tam sahip olduğu devirlerde yazdığını tahmin ettiğim bir müseddesi vardır ki Mevlevi ayininin bütün sembollerini, Mevlevi macerasını kendisiyle beraber verir. Kimi mesli muhabbet hane-i hummardan gelmiş, kimi methuş-i hayret şule-i didardan gelmiş, kimi hurşide benzer alemi envardan gelmiş, kimi varmış diyar-ı vahdede tekrardan gelmiş, gözüm düş oldu gördüm bir güruhu hep külahiler, acep heybet, acep şevket, acep tarzı ilahiler. Kelamı samt-ı deryalar gibi pür cuş söylerler. Muhabbet razni birbirine hamuş söylerler. Beherdem huşi derdim sırrını bihuş söylerler. Rümuz-i aşkı cümle bi zebanüş kuş söylerler. Gözüm duş oğlu gördüm, bir güruhi hep külahiler, acep heybet, acep şevket, acep tarzı ilahiler. Melekler reşkider bir tavru adab-ı rüsumu var. Melekler malik olmaz, defüney tablu kudümü var. Sema meydanın hem mihrü hem çarhü nücumü var. Hususa içlerinde zat-ı Mevlana-i Rumi var. Gözüm duş oldu gördüm, bir güruhi hep külahiler. Acep heybet, acep şevket, acep tarzı ilahiler. Vücud-i mutlak üzre devrederler aynı vahdette. Kamum hurşit veş tenha gezer, kesrette haliyette. Medar-ı pay-ı seyri noktayı gayb-ı hüviyette. Visali sırf bulmuşlar bidayte nihayette. Gözüm duş oldu gördüm bir güruhü hep külahiler, acep heybet, acep şevket, acep tarzı ilahiler. Konya'da Mevlana kadar yükseklerde uçmasa bile varlığını bize onun kadar kuvvetle kabul ettiren ikinci Selçuk epopesi de düşünülürse, üçüncü bir varlık daha vardır, folklor. Ben Orta Anadolu türkülerini o gurbet, keder, türlü ten yorgunluğu ve iç darlığı dolu acı dert kervanlarını bu şehirde tanıdım. Eski Konya Lisesi'nin üst katında küçük bir odada yatardım. Binanın yanı başındaki hapishaneden, bazen de öbür yanındaki kötü evlerden, günün her saatinde bahçedeki çocuk seslerine ve kendi çalışmalarıma mahpusların söyledikleri türkülerin hüznü karışırdı. Fakat ben onları asıl Takkiye Dağları'nı akşamın kızarttığı saatlerde dinlemeyi severdim. Bir de sabaha doğru şehre sebze ve meyve getiren arabaların sökünü beni uyandırdıkları zaman. Kurşun rengi soğuk sonbahar sabahlarında henüz ayrıldığım rüyaların arasına onlar çok beğenilmiş, çok sevilmiş, böyle olduğu için çok eziyet ve cefa görmüş kadın yüzleri ve vücutları gibi ezik, biçare ve imkansız derecede çekici girerlerdi. Bu iç Anadolu türküleriyle ben ilk defa yine Konya'da seferberlik içinde karşılaşmıştım. 1916 yaz sonuydu. Hükümet meydanının arkasında o küçük, kerpiç duvarları beyaz kireçle badanalanmış, genişçe eyvanı, bütün sonbahar güneşini alan evlerden birinde oturuyorduk. Şehirde genç ve orta yaşta pek az erkek kalmıştı. Bir akşam bilmem niçin gittiğim, bilhassa niçin geciktiğim istasyonda, kim bilir hangi cepheden öbürüne asker nakleden Katarlardan birine rastladım. Yük vagonlarında, isli lambaların altında bir yığın soluk ve yorgun benizli çocuklar birbirine yaslanmışlar, bu ezik, eritilmiş kurşun gibi yakıcı ve yaktığı yerde öyle külçelenen türkülerden birini söylüyorlardı. Hiçbir şikayet bu kadar korkunç olamazdı. Vakıa Kerkük'ten Konya'ya kadar gelişimizde o harbe ait 14-15 yaşlarındaki bir çocuğun cephe gerisinden görebileceği bir yığın faciayı görmüştüm. Fakat gördüklerimin hiçbiri ölüme ve her türlü acıya ve bakımsızlığa bile bile giden ve yaşanmamış, hiç yaşanmayacak bir yığın arzu ve sevgiyi kanlı bir köpek gibi bu istasyonun gecesine fırlatan bu biçarelere rastlayana kadar etrafımda olup biten şeylerin manasını anlamamıştım. Ancak onları dinledikten sonra komşu evlerin sessizliğini, adım başında karşılaştığım çocukların ve kadınların yalnızlıkları içinde daha güzel kadınların yüzlerindeki çizgilerin manasını anladım. Evet, ancak onlara rastladıktan sonra her akşam gezinti yerim olan Alaaddin Tepesi'nden inerken alacakaranlıkta acı acı uluyan köpeklerin bütün şehri bir anda niçin susturduğunu hissettim. Konya hapishanesinin kadınlar kısmında yüzünü görmediğim fakat sesini çok iyi tanıdığım bir kadın vardı. Akşam saatlerinde onun türkü söylemesine adeta beklerdim. Ve bilhassa isterdim ki Gesi bağlarında bir top gülüm var türküsünü söylesin. Bu acayip türkü hiç fark edilmeden yutulan bir avuç zehre benzer. Bazen de odasına varılmıyor köpekten mısrağıyla başlayan çok hayatsız oyun havasını söylerdi. Bu sonuncusunun havası ve ritmi kadar ten hazlarını zalimce tefsir eden başka eserimizi tanımadım. Sanki bütün ömrünü en temiz ve saf dualarla hep başı secdede geçirdikten sonra nasılsa bir kere günah işleyen ve artık bir daha onu unutup hidayet yolunu bulamayan ve en keskin pişmanlıklar içinde hep onu düşünen ve hatırlayan bir lanetli veli tarafından uydurulmuştur. O kadar ten kokar ve yakıcı günahın arasından o kadar bütün bütün başka şeylere, artık hiç erişemeyeceği şeylere kanat açar. Bu türküleri dinlerken ben daima Maris Barin İspanya için yazdığı o güzel kitabın adını hatırladım. Kandan, şehvetten ve ölümden. Yazık ki bir iki defa gittiğim eğlence alemlerinde bu büyü yoktu. Bir namenin terkibi hangi şartlarla hazırlanır? Bunu bilmek daima imkansız bir şey. Hayır, Anadolu'nun romanını yazmak isteyenler ona mutlaka bu türkülerden gitmelidirler. Konya'da dinlediğim türkülerin hepsi şüphesiz oranın değildi. Meram'daki bağ evlerinde veya şehir içinde topluluklarda seyrettiğim oyunların hepsinin de Konya'nın olmadığı gibi. Kaldı ki Garbi Anadolu halk musikisinin asıl merkezi olmasına rağmen Konya ağzını ayırmak bugünkü vaziyette epeyce güçtür. Benim gibi bir amatör içinse imkansızdır. Fakat ben onları Alaaddin Tepesi'nde, Meram yollarında ve Konya akşamlarında duydum. İnce minarelinin kapısı önünde Kur'an'ın iki suresini o kadar sanatlı bir gerdanlık yapan taş işçiliğine şaşırırken, yanı başımdan geçen çıplak ayaklı çocuklar onları ıslıkla çaldılar. Onun içindir ki şimdi bu türküleri radyoda dinlerken veya vakit vakit hafızanın sırrına erilmez dönüşüyle hiç farkında olmadan kendi kendime mırıldanırken içimde Konya birdenbire canlanır, kendimi o yollarda, o alçak tavanlı bağ evlerinde, o cami veya medreselerin kapısı önünde veya içinde bulurum, gece ise başımın üstündeki yıldızlı gökyüzü birdenbire değişir. Birinci Alaaddin'in altın kakmalı, sırma işlemeli, siyah saltanat çadırı olur ve ben Selçuk destanının ve Selçuk dramının sahnesi olan Mesnevi ve Divan-ı Kebir'in doğmasını, ince, kibar, musaki ve raksa düşkün hayatının kolaylaştırdığı şehirde geçen günlerimi, bu şehrin insanlarının saatleriyle, bu saatleri dolduran sevinç ve acılarla beraber kavuşurum. Erzurum. Erzurum'a 3 defa, üçünde de ayrı ayrı yollardan gittim. Bu yolculukların birincisinde hemen hemen çocuk denecek bir yaştaydım. Balkan Harbi'nin sonunda iki felaketli muharebe arasındaki o kısa, azaplı, soluk alma yılının başında babamın memur bulunduğu bir şark sancağından dönüyorduk. 11 gün, belki daha fazla süren, geceleri çadırda, böcek seslerinin geniş bir dut yaprağı gibi dört bir yanından yiyip bitiremedikleri sonsuz tabiat içinde, değirmen veya dere uğultularını dinleyerek, çobanların birbirlerini çağırdıkları seslerle karanlıkta fazla kımıldanan hayvanları azarlayan, yahut gecenin topladığı hayaletlerden ürken bekçi köpeklerinin havlamalarıyla ürpererek, sabahları kırıcı bir soğukta donmuş ellerimin farkında olmadığım hareketlerine şaşarak geçen bu yolculuğu hiç unutmam. Büyük anneannemin masallarıyla Kerem'den, Yunus'tan okuduğu beyitlerle, bana öğretmeye çalıştığı yıldız adlarıyla muayilemde büyülü hatırası hala pırıl pırıl tutuşur. Babamın aşağıdaki dereyi görmek için sarktığı maza ağaçları arasındaki bir uçurum, Botan suyunun dağınık kollarının yer yer güneşe doğduğu yeşil bir ova, ancak kenarından geçtiğimiz Bitlis şehri namına bir bakkal dükkanının camlarına dizilmiş gördüğüm küçük lamba şişeleri. Balkan Harbi'nin kim bilir hangi cefasına katlandıktan sonra memleketine yorgun dönen bir redif taburuyla üstünde karşılaştığımız eski harap Murat Suyu Köprüsü, nihayet bir gece dibinde yattığımız Yıldız Dağı ve bir gün uzağından geçtiğimiz Süphan Dağı, sonra bu dağların benim çocuk muayilemde yaptığı acayip tesir. Bu dağlardan sonra Aşık Kerem benim için bir hayalet yolcu gibi kervanımıza takılmıştı. Zaten ninemin sık sık hatırlayışları yüzünden bu yolculuk biraz da onun namına yapılıyor gibiydi. Bu Trabzonlu kadının bütün coğrafya bilgisi, memleketiyle gençliğinde gittiği Yemen, Mekke bir yana bırakılırsa bu hikayeden gelirdi.